Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Saatlerimiz başkent Ankara'da 14.04'ü gösteriyor. Balkanlara yolculuk bu çarşambada sizi çıkarıyor yeni bir yolculuğa. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kadriye Şenel hazırlıyor bu programı. Bugün Sefa Aktan'da çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefonlarımızı bir hatırlatalım istiyoruz sizlere. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. E-posta adresimiz de var. balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta da yine varız. Çift 090 505 756 01 50. 756 01 50 de bizim WhatsApp hattımız. Mesaj yazabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, biz geçen hafta da Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'ı ağırlamıştık hatırlarsanız. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümünden hocamız ve Balkanlarla ilgili sohbet etmeye başlamıştık. Bugün Balkanlarda Türk tarihinden bahsetmek istiyoruz. Vaktimiz el verdiğince ve tabii ki hepsini tüm konu başlıklarımızı yetiştirmemiz çok kolay bir şey değil ama azar azar özümseye özümseye Balkanlarda yolculuk başlayalım. Hoş geldiniz Ayşe Hocam.
Hoş geldik. Herkese saygıyla selamlıyorum. Güzel bir program diliyorum inşallah.
Teşekkürler. Evet, 14. yüzyılın ortalarından itibaren fetih sonrasında mı gelişmeler başlıyor Balkanlarda?
Elbette. Yani 1352 Çimpekalinesi'nin alınması söz konusu Gelibolu Yarımadası'nda. Hı-hı. Akabinde de 1354'te Gelibolu'nun alınması söz konusu. Gelibolu Kalesi'nin alınması. Hı-hı. Söz konusu ki bu Osmanlı Türkleri için oldukça önemli Rumeli'ye geçişi ifade ediyor ve bundan sonraki aşamalarda elbette askeri fetihler söz konusu, harekatlar söz konusu. Hı-hı. Ama bununla beraber nüfus da Anadolu'dan nüfus da aktarılıyor. Bu bir anlamda daha doğrusu iki yönlü düşünebiliriz. Hı-hı. Bunu bir yönüyle askerin ihtiyacı olduğu lojistik destek sağlamak üzere nüfus aktarılıyor ve ikinci noktada da orada ıssız kalan bölgelerin şanlandırılması. Tabii hedef şu, yani geçici bir toprağı Osmanlı toprağına katma gibi bir hedef değil sadece. Hmm. Ya da böyle bir düşünceleri çok arka planda kalıyor. Asıl hedefleri burayı vatan tutmak, yurt edinmek, yani evet, tavatun etmek diye böyle bir kavramla karşılıyoruz biz bunu. Bundan dolayı Anadolu kökenli Türklerin Balkanlara aktarıldığını, Rumeli'ye aktarıldığını görüyoruz.
Peki Anadolu'dan Balkanlara giden ilk gruplar hangileri hocam?
Yani ağırlıklı olarak yörük grupları diyoruz. Hmm. Ama burada yörük gruplarından kasıt, yani şeyde kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda aslında yörük eşittir Türk. Yani tamam, yörük şöyle köy ortamında daha konar göçer, yapıda bir nüfustan söz ediyoruz. Bunlar aktarılıyor. Elbette ordunun ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli vazifelerle görevlendiriliyorlar. Diğer taraftan da yine bu gruplar Balkanlarda henüz tanınmayan bazı tarım sektörlerini de götürüyorlar. Mesela pirinççilik, çeltikçilik diye biliniyor. Ondan sonra yine pamuk işlemesi vesaire.
O zamana kadar pirinççilik, çeltikçilik yok.
Yok, bilinmiyor Balkanlarda. Evet. Yani onlar sayesinde öğreniliyor ve bu yörük grupları dediğimiz gruplar aslında esnek bir yapıya sahip. Normalde bunların dağlık bölgelerde yaşadığını biliyoruz ama Balkanlara geldikleri zaman ovaya yerleştirildiklerini görüyoruz ve gayet güzel uyum sağladıklarını da tespit edebiliyoruz.
Peki Gelen Türkler genellikle Anadolu'nun hangi bölgesinden geçiyorlar ve acaba kimler dedim ama onun zaten Yörükler olduğunu siz söylediniz.
Yörükler şöyle bir şey, tabii burada kastettiğimiz aslında Orta Asya'dan hareketle Balkanlara gelen bir Anadolu'ya gelen bir nüfus ve o Anadolu nüfusu Balkanlara aktarılıyor. Horasan yoluyla derler genelde hocalarımız, Horasan yoluyla Anadolu'ya gelen ve burada bir ayrım var aslında, hepsi Türk bunların, yani Türk boyları, Türk kavimleri, zaman zaman farklı kavramlarla karşılaşıyoruz. Kızılırmak sınır kabul ediliyor Oğuz boyları bakımından ve Kızılırmak'ın doğusunda kalanlara Türkmen, batısında yaşayanlara da Yörük diyoruz. Ağırlıklı olarak da Balkanlara ilk giden gruplar Batı Anadolu'dan gitmiştir. Özellikle Batı Anadolu beylikleri dediğimiz beyliklerden gitmiştir. Hatta Gelibolu alındıktan sonra 1357 yılında ilk giden gruplar Balıkesir ve civarından o dönem için Karasi Beyliği olarak adlandırılıyor. Karasi Beyliğinden gidiyorlar. Daha sonra mesela Seres civarına yerleştirilenler var. Bunların da Menteşe, Saruhan tarafından, yani bugün Manisa ve civarından gittiğini görüyoruz. Keza Filibe taraflarına da yine bu bölgeden gidiyorlar ve Filibe'de hatta çok enteresan Saruhan Beyliği nahiyesi kuruluyor. Yani Sarhan Beyliği ya da Saruhan Beyliği nahiyesi 1400 yılında Yıldırım Bayezid döneminde gidiyor. Bunu Osmanlı ve kayinnameleri oldukça detaylı söz ediyor zaten. Bu hareketlerden iç göç diyebiliriz artık belli saatten sonra, özellikle fethin daha ileriye kaymasıyla beraber 1400'lü yıllarda artık iç göçün Anadolu ve Balkan ekseninde tamamlandığını ya da ilerlediğini söyleyebiliriz.
Peki Ayşe Hocam, Yörüklerden bahsettiniz. Bir de Akıncılar var. Onlar askeri amaçlarla.
Şimdi Yörüklerin bir boyutu, onlar da askeri amaçla. Akıncılar da. Şöyle, Akıncı Uçbeylerimiz var. Çok meşhurlar. Bunlar asıl Osmanlı'nın destekçi konumundalar ilk safada diyelim. Bunlar kimler? İşte bunları gene Karasiyon merasına bağlıyoruz. Evrenos Bey gibi çok ünlü Akıncı beylerinden birisidir. Ondan sonra Turahan Beyler var. Daha sonraki aşamada devamıdır Evrenos Beylerin. Bunlar sol kol dediğimiz ve bugün Via Ignatia olarak bilinen İstanbul'dan Draç'a giden yol güzergahını takip ederek hem askeri harekatı gerçekleştiriyorlar hem de nüfus yerleştiriyorlar bu bölgeye. Bu bugünkü Batı Trakya, Doğu Trakya'dan hareketle elbette. Doğu Trakya, Batı Trakya ve Yunanistan'ın, Kıta Yunanistan'ın Teselya bölgesine kadar sarkan bir güzergah üzerinde nüfus yerleştiriliyor. Bir de orta kol dediğimiz kol üzerinde de gene bu daha çok işte Edirne, Sofya, Niş, Belgrad şeklinde giden o yol üzerine de gene nüfus yerleştiriliyor. Diğer Akıncı Uçbeylerinden tabii Halil Ece var, ondan önce Gazi Mihaloğulları var, Edirne'ye yerleşiyorlar ama akabinde bunları Plevni ve İhtiman'da da görüyoruz ve günümüze kadar onlardan özellikle İhtiman'da bazı yapıların kaldığını, Edirne'de kaldığını biliyoruz. Daha sonraki tarihlerde işte Malkoçoğulları, Minnetoğulları gibi Akıncı Uçbeyleri var. Fakat en fazla bilgi sahibi Mihaloğulları'na tabi. Özellikle Gazi Mihaloğlu Ali Bey'e tabi Akıncılarla ilgili bilgiye sahibiz. Bunların yerleştiği köyler, adedini, nerelere yerleştiklerini, bölgeleri detaylı biliyoruz. Hatta bazı yerlerde rastladığım kadarıyla doğrudan hani Ali Bey'e bağlı Akıncılar cemaati diye kayıtlara da rastlanılmaktadır. Yani şeyde.
Peki Ayşe Hocam, bununla beraber Anadolu'dan Balkanlara giden bir de manevi temsilciler var. Manevi temsilciler kimlerdir, nedir, özellikleri nelerdir ve kimlerdir bunlar?
Ya, manevi temsilcilerden kasıt aslında dervişler. Yani dede veya baba diyebildiğimiz kimseler. Seyyid Ali Sultan bunların öncüsün sayılır. Dimetoka'ya yerleşmiş durumda. Bugün Ruşenler, Rusa diyebilen yerde kendisinin türbesi ve zavyesi bulunmaktadır. Onun dışında O civarda yine Gazi Mihaloğulları sülalesinden gelen Pınarhisar'da mesela 1001 oklu Ahmet Baba var. Şeyde yine Yağmur Baba var Kırcaali tarafında, daha yakın Koşukavak, Krumovgrad tarafında. Onun dışında Elmalı Baba var. Onun da tekkesi zavesi bugün ayaktadır türbesi.
Demir Baba?
Demir Baba Razgrad'da, Hezargrad. O da 16. yüzyılın ortalarına doğru sonra yaşamış bir derviş ama hep aynı gelenekten geliyor. Yani Seyyid-i Ali Sultan'a çıkan bir gelenek bu. Osman Baba daha çok hani velayetnamesi olan ve Fatih döneminde yaşayan bir derviştir kendisi. Onun da daha sonra Varna civarına gittiğini ve burada kurduğu tekkeye de onun öğrencisi o tekkeyi sürdürüyor. Akyazılı İbrahim Baba olarak biliniyor. Bugün daha Tekkeköy'de, Obroçiş'te diye bilinen yerdedir tekkesi.
Peki bu manevi temsilcilerin, sizin deyişinizde dervişlerin işlevi bu toplumun birliğini sağlayabilmek mi ruhen?
Elbette, çünkü hani şöyle, bunu Akıncı Uç Beylerinin de desteğini, daha doğrusu onlar hamiliğini yapıyor bu dervişlerin ama aynı zamanda manevi gücü de bu dervişlerden alıyorlar. Yani bunu görüyoruz açıkça. Ve mesela Evrenos Bey Seyyid Ali Sultan hamisi durumundadır. Malkoçoğlu Bayezid Baba'nın hamisidir. Bu tür çok örneğimiz var. Otman Baba'nın da Gazi Mihaloğlu Ali Bey'dir hamisi. Bu şöyle bir şey, hani onlar onları belki güven içerisinde tutmak için çabalıyorlar. Diğer dervişler de onların moralini yükseltmek için, maneviyatını yükseltmek için onlara destek oluyorlar. Bu karşılıklı olan bir şey. Diğer bir vazifesi de bu dervişlerin ıssız olarak görülen, hani nüfusu olmayan bölgeler, ki Trakya o dönemde boşalmış gözüküyor. Çeşitli sebeplerden dolayı bir kere merkezi otoritenin kimin elinde belli olmadığı bir dönem söz konusu, Osmanlılar Balkanlara geçtiği zaman. Ve dolayısıyla manevi önder dediğimiz kimseler o bölgeleri kurdukları tekke ve zaviyelerle şanlandırmış oluyorlar. Oraları nüfuslandırmış oluyorlar ve dolaylı olarak da hem bölgenin Türkleşmesine hem de İslamlaşmasına katkı sağlamış oluyorlar.
Şimdi o zaman bölgenin Türkleşmesi, İslamlaşması, bununla beraber birliğin, dirliğin bir şekilde huzurun sağlanması için, bunun yanı sıra ekleyebileceğimiz onların yaydığı değerler açısından değerler var mı?
Tabii bunlar yani şeyi, İslamiyet'i tanıtan kimseler aynı zamanda bölgede. Yani bu sadece şey için, yerel nüfus bakımından değil. Anadolu'dan giden nüfus bakımından da yani şeyi, maneviyatı tanıtan elbette kimseler diyebiliriz.
Tabii.
Yani.
Peki hocam, acaba halk arasında hala söylene gelen rivayetler var mı?
Var mesela, hani Demir Baba ile ilgili hani bilinen bir şeydir. İşte pençesini vuruyor ve bulunduğu tekkenin civarında bir suyun akmasına sebep oluyor. Su hala akar oralarda yani şeyde. İşte daha evveliyatı mesela Sarı Saltuk Baba ilk öncülerdendir. O Selçuklu döneminde gitmiştir. Onun mesela hani işte Batı Karadeniz'de bir halı üzerinde geçti. Bilinir. Hatta işte vefatında 7 sandukanın oluşturulmasını ve nerede gömülü olacağı bilinmemesini talep ediyor. Ve ondan dolayı da 7 tane sanduka var.
Hangisinde?
Tahminimizce tabii Baba Dağ'da olduğunu düşünüyoruz ama mesela Blagay'da da var Sarı Saltuk Baba türbe ve tekkesi. Yine işte Ohri'de var. Bunu biliyoruz. Anadolu'da da var çeşitli yerlerde. Onun için hani böyle değişik, tabii ki bunlar hani manevi önder olmaları sebebiyle kuru dalı canlandıran dervişler de var. Yani hani hayat veren, dolayısıyla dervişleri biraz hayat veren olarak düşünmemiz
bunları peki
gerekiyor.
Mesela bu rivayetleri biz gerçek olarak düşünmeli miyiz, yoksa Masal gibi bir şey mi?
Yani rivayet adı üstünde ama elbette bu rivayetler aslında insanları güçlü tutan, moralini yükselten, maneviyatını yükselten şeyler. Yani elbette hani İslami değerler bunun yanında ama bu tür hikayeler de insanları güçlendiren bir şeydir. Yani ondan dolayı bunlardan vazgeçemeyiz. Halk kültürünün de bir parçası elbette. Yani tabii, oradaki tabii. Türk İslam geleneğin Balkanlardaki sürdürülmesi anlamına geliyor yani sırada. Mesela Gazi Kırcaali Baba için de hani Kırcaali kentinin kurucusu olarak bilinir. Horasan erenlerindendir. İşte şey olarak onun ismine şehir kurulduğu söylenilir. Bu gerçek bir rivayettir. Hani kurulması şehrin bambaşkadır ama insanlar bu hikayeyi seviyor. Gazi Kırcaali Baba hikayesini seviyor. Ondan dolayı tabii anlatılması, gençlere aktarılması çok daha kolay belki de bu anlamda.
Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ayşe Kayapınar bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu tarih bölümünden şimdi bir türkü dinliyoruz. Dinleyenlerimiz, Bulgaristan'da bizi çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyle programımıza devam ediyoruz. Bulgaristan'da Belene toplama kampında işlenen insanlık suçlarıyla ilgili davadaki dosya kapatma kararı istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Suçluların yargılanmasına devam edilecek. Belene toplama kampı uzun yıllar Bulgaristan'daki Türklere uygulanan zulmün ve soykırımın merkeziydi. 1984 yılında Soya Dönüş adı altındaki asimilasyon kampanyasına karşı çıkan Türklere hapishane oldu. 1987'de kapatılıncaya kadar 23 binden fazla kişinin tutulduğu kamp kötü şöhretini işkenceler ve mahkumların ağır şartlar altında çalıştırılmasıyla edindi. Burada yaklaşık 8 bin kişi zulm altında can verdi. Bütün bu insanlık suçlarının yargılanması için 31 yıl önce açılan ceza davası uzun yıllar savcılıkla bekletildi ve yargılama bir türlü başlatılamadı. Belene mağdurlarının yakınları ve varisleri yargılamanın başlaması için başvuruda bulundu ve bir tazminat davası kazanıldı. Davanın makul sürede görülmesi yönündeki taleplere rağmen dosya durduruldu ve sürümcemede bırakıldı. Son olarak geçen yıl dosya kapatma kararı verilmişti. Bu gelişmenin ardından istinaf mahkemesine yapılan itiraz mahkeme tarafından haklı bulundu ve dosya kapanmadan askeri savcılığa iade edildi. Böylece insanlığa karşı işlenen suçların yargılanmasına devam edilecek. Ve biz şimdi sevgili dinleyenlerimiz Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği BAHAD Başkanı Safiye Yurdakul'la konuşacağız bu konuda. Safiye Hanım merhaba.
Merhabalar.
Evet biz kısaca özetlemeye çalıştık ama Belene kampında neler yaşandı?
Ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Şunu hatırlıyorum ben dün gibi babam o karanlık yıllarda sizin radyonuzu dinliyordu böyle cızırtılı bir şekilde.
Ay,
ve bize
gerçekten
çok önemli bir ışık tutmuştu. Maneviyatınız çok büyük bizde. Onu belirterek başlamak
teşekkür
istiyorum.
Teşekkür ederiz. Biz bayrağı taşımaya devam ediyoruz Safiye Hanım. Teşekkürler.
Ben o zaman çocuk yaştaydım ama çok net hatırlıyorum. Babam Belen Adası toplama kampına kapatılmıştı. Şimdi o dönemlerde insanlık suçlarının işlendiği bu dönemde tüm etnik, sadece Türk etnik grubuna ait olan kişilere uygulanan cezalardan bahsetmek istiyorum.
Evet.
Para cezalar, işten çıkartmalar, uzun süre tutuklamalarda işkenceler, talimatlar ile hapis cezaları verildi. Belen Adası toplama kampına insanlar kapatıldı. Sürgünler ve en önemlisi şehitlerimiz oldu o dönemlerde. Barışçı protestoları yaptıklarından dolayı.
Evet.
Belen Adası toplama kampına tabii kapatılan kişiler, babam da onların içinde olduğu için daha iyi anlatabilirim. Yargısız bir şekilde kapatıldılar. Evlerde veya iş yerlerine veya sokakta baskın yaparcasına tüm toplumun göz önünde sanki çok kötü bir suç işlemişler gibi ellerine kelepçeler takarak tüm insanları korkutmak ve sindirmek için böyle bir uygulama yaptılar. Ve özellikle Belene Adası toplama kampı 1949-53 yıllarında, 1956-59 yıllarında rejim karşıtı kişiler için açılmış olmasına rağmen 1985 yılında sadece Türk ve Müslüman etnik grubu için yeniden açıldı. Hı hı. Ve bu kişilerin herhangi bir mahkeme, suçlama veya herhangi bir açıklama yapmadan sadece Türk oldukları için kendi kimliklerini, dinini, dilini korumak istedikleri için kapatıldılar. Yani bu aslında en temel insan haklarını korumak istedikleri için Belene toplama kampına kapatıldılar. Hı hı. Özellikle o dönemde Bulgaristan'ın tüm genelinde yapılan bu Belene toplama kampı tutuklamaları seçilmiş kişiler üzerinde çalışıldı. Eğitimli ve toplum arasında sözü dinlenen kişiler üzerinde çalışmışlar. Hı hı. Ve toplumu sindirmek amacıyla yapmak istediklerini yapabilmeleri amacıyla kapatılmışlar. Şimdi evet, o dönemde sadece Belene Adası toplama kampı değil, Bobovdol toplama kampı da açılıyor. Belene toplama kampından bir kısmını Bobovdol toplama kampına da götürüyorlar. Sürgünler var Belene toplama kampından sonra. Hı hı. Yani bu kişiler 87'de serbest bırakılmıyor. 89 yılına kadar bu kişiler devam ediliyor bunların üzerinde. Sıkı denetim altında zorla çalıştırıyorlar. Paralar ödenmiyor hiçbir şekilde, köle gibi çalıştırmaya devam ediyorlar.
Safiye Hanım, anlattıklarınızla biz bir çerçeve çizdik gözümüzde. Bir de şunu merak ediyoruz. Acaba bu dava süreci nasıl başladı ve 31 yılda ne tür gelişmeler yaşandı?
Şimdi dava süreci 1991 yılın başında kamu suçlarından sayıldığı için Bulgaristan başsavcılığınca başlatılmış bir davadır. Hı hı. Bu dava tabii biz 89 yılında sınır dışı edildiğimiz için bu davayla ilgili Türkiye'deki medya kanalıyla öğrenmiş olduk. Ve belli bir süre bekledi babamla, babam da o zaman sağdı. Bütün ailelerde görüşüyorduk. Bekliyorduk ki aransınlar diye. Çünkü bir suç varsa bunun bir mağduru da vardır. Uzun süre hiç kimse Bulgaristan tarafından bizi aramadığı için 1996 yılında birçok Benene mağdurunun topluca imzaladığı bir dilekçe İstanbul Konsolosluğu vasıtasıyla verilerek suçluların yargılanması, hatta insanlığa karşı suçlar olduğu için zaman aşımına tabi olmadan yargılanması talebi dilekçesi verildi. Ama hiçbir şekilde 2004 yılına kadar dosyayla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi bize. Hala da günümüzde dosya üzerinde gizlilik kararı devam ediyor. Biz dahi dosyanın içerisini göremiyoruz. Ne mağdurlar, ne varisler, ne aileler hiç kimseye göstermiyorlar. Şimdi ilk defa BAHAT 2004 yılında kurulduktan sonra BAHAT yöneticileri bizzat Belene toplama kampında mağdur edilenler Sofya'ya gidip ilgili kurumlarla görüştükten sonra ilk defa o zaman dosya numarasını ve kimlere karşı suçlama yapıldığını ilk defa o zaman öğreniyorlar. İç hukukta mağdurlara yönelik herhangi bir haklarını savunacak hiçbir kanun olmadığından dolayı Avrupa nezdinde çalışmalara başlıyoruz.
Ben bir şey söylemedim. Sadece şunu söyleyeceğim ama şimdi programımızın süresi içerisinde biz Sayın Büyükelçi ile de konuşacağız. Sofya'ya gideceğiz. Sayın Büyükelçi Aylin Sekiz Kök'le de bir sohbetimiz olacak. Ancak söyleyecekleriniz saklı kalsın Safiye Yurdakul. Biz burada bir virgül koyalım. Neye virgül koyalım? Mahkeme süreci ve işte nerede kaldığımıza bakacak olursak Belene mağdurlarının yakınlarının nasıl bir araya geldiğini sizinle yine bir sonraki programımızda konuşuyor olabilir miyiz?
Tamam,
olur. Tamam, çok teşekkür ederiz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Teşekkürler Safiye.
Çok teşekkür ederim.
Safiye Yurdakul, yeniden görüşeceğiz biz sizinle. Balkanlar'da Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği BAHAT Başkanı Safiye Yurdakul'la birlikteydik. Sevgili dinleyenlerimiz, Belene toplama kampı ile ilgili davada süreç bu şekilde devam ederken İki ülke ilişkileri açısından güzel bir adım atıldı. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı dolayısıyla Atatürk'ün gözünden Bulgaristan 1913-1915 temalı bir takvim hazırladı. Bulgarca ve Türkçe hazırlanan takvimde Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkede yaşadığı döneme ait bilgi ve görseller yer alıyor. Takvimin ilk sayfasında Atatürk'ün 27 Ekim 1913 tarihinde Bulgaristan'daki Osmanlı elçiliğine askeri ataşe olarak atandığı ve bir aydan daha kısa sürede Sofya'ya geldiği belirtiliyor. Osmanlı hükümetinin Sofya'da elçilik olarak kullandığı evin hala Bulgaristan'daki Türk Büyükelçisi'nin ikametgahı olduğu kaydedilen takvimde Atatürk'ün 1915 yılında 3. Kolordu'ya atanmasına kadar bu evde kaldığı aktarılıyor. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Çokalov yaptığı açıklamada yıl dönümü vesilesiyle Türk meslektaşlarımıza, dostlarımıza ve ortaklarımıza özel bir selam göndermek istedik dedi. Atatürk'ün Bulgaristan günlerini bütün boyutlarıyla anlatmayı hedefleyen bu çalışma için Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekiz Kök'te bir teşekkür mesajı yayımladı. Şimdi Sofya'ya Sayın Büyükelçimize bağlanıyoruz. Merhaba.
Merhabalar, iyi günler diliyorum.
İyi günler, iyi günler Aylin Hanım. Teşekkür ederiz. Çok önemli bir çalışma yapılmış. Takvimde bir takvim var, Atatürk takvimi var. Ve Bulgaristan'daki Osmanlı elçiliğine askeri ateşi olarak atandı. Ve bir aydan daha kısa sürede Sofya'ya geldiği belirtiliyor Ulu Önder Atatürk'ün. Ve sizin de yine bir teşekkür mesajınız var Atatürk'ün Bulgaristan günlerini bütün boyutlarıyla anlatmayı hedefleyen bu çalışma için. Mesajınızı alabilir miyiz önce?
Evet, tabii sizin aracılığınızla tekrar ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir çalışma. Başta Bulgaristan Ankara Büyükelçisi çok değerli dostumuz Angel Çolakov olmak üzere emeği geçenlere içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki güzel ilişkilerin en önemli mimarlarından biri kuşkusuz Atatürk. Çok büyük bir saygıyla ve çok büyük bir hayranlıkla hala günümüzde anılıyor, anılmaya devam ediliyor Büyük Atatürk Bulgaristan'da.
Peki iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz bize Aylin Hanım?
Elbette, elbette. Türkiye ve Bulgaristan iki komşu, iki müttefik. İki ülke arasında çok derin bağlar bulunan, iki toplumu sembolize eden çok özel iki ülke. Son dönemde bu Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler adeta bir bahar ayının güzelliğini taşıyacak şekilde gelişiyor, güçleniyor ve çok yoğunlaşıyor. Bundan bir memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bölgemizin içinden geçmekte olduğu çok çalkantılı, çok sıkıntılı bu dönemde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, tabii iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin tazelenmesinde de çok önemli bir işlev görüyor. Nitekim siz de takip etmişsinizdir. Sadece son bir ay içerisinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiye'yi ziyaret etti. Çok verimli bir görüşme yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızla. Arkasından Meclis Başkanı ve Bulgaristan'da Meclis Başkanlığına seçilen ilk Türk asıllı milletvekili olan değerli Veci Raşidov Türkiye ziyaretinde bulundu. Hemen arkasından İçişleri Bakanı, İstanbul'da Sayın İçişleri Bakanımızla görüştü. Geçen hafta Enerji Bakanımız buradaydı, Sofya'daydı. Özellikle Bulgaristan bakımından çok büyük önem taşıyan doğalgaz sevkiyatına ilişkin çok önemli, çok değerli bir anlaşma imzalandı. Yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyelerimiz Bulgaristan'ı teşrif edecekler. Ve böyle karşılıklı temasların da artmasıyla bunun somut kazanımlarını da masada gördüğümüz güzel bir dönemden geçiyoruz Türkiye ve Bulgaristan olarak.
Peki Büyükelçiliğimizin Bulgaristan'daki sosyal ve kültürel faaliyetlerine de biraz değinelim istiyoruz.
Evet, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her zaman öyle ola gelmiş zaten. İki önemli kulvar üzerinden gittiğini söylemek gerekiyor. Bunlardan birincisi bahsettiğim gibi devletler arası ilişkiler. Türkiye her zaman Bulgaristan'ın istikrarlı, kendi ayakları üzerine durabilen ve ekonomik anlamda potansiyelini kullanabilen bir ülke olmasını çok arzu ediyor. Ve bu yönde de çalışmalarımız, çabalarımız devam ediyor. İlişkilerimizin üzerine inşa edildiği ikinci çok önemli, eşit derece önemli diğer bir kulvar ise buradan ayrılırken bu topraklarda, vatan bildikleri bu topraklarda bıraktığımız, canımız kadar sevdiğimiz çok güzel kardeşlerimiz, evladı Fadihan, Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları. Ben 3 yıldır buradayım. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bu güzel ülkeye hakikaten çok büyük bir aşkla bağlandığımı söyleyebilirim. Bu büyük coşkunun, bu büyük heyecanın en büyük sebebi elbette ülke çok güzel, coğrafi anlamda. Çok sıcak karşılandım Türk Büyükelçisi olarak. Fakat en büyük etken hiç şüphesiz Bulgaristan'ın dört bir tarafında bir araya geldiğim, karşılaştığım, çok güzel ilişkiler kurduğum güzel insanlar, kardeşlerimiz, Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları. Bu 3 yıl zarfında da elimizden geldiği ölçüde farklı faaliyetlerle bu güzel kardeşlerimize ulaşmaya, onlarla bir araya gelmeye, farklı coğrafyalarda Türkiye'nin sesini ve bu kardeşlerimize duyduğumuz büyük sevginin mesajını götürmeye gayret ettik. Ve bu şekilde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.
Peki,
çok dolaştık Büyükelçilik'teki arkadaşlarımızla.
Aa, evet, tam da onu soracaktım. Tamam, şimdi ben de tam onu soracaktım. Aylin Hanım, sizin Büyükelçiliğinizin biliyorum ki Bulgaristan'da Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelere ziyaretleriniz de oluyor. Ve acaba bu ziyaretlerdeki hedefleriniz neler ve insanların tepkileri, duyguları, biraz gözlemlerinizi aktarır mısınız?
Tabii Türkiye'de açıkçası ben de şaşırıyorum. Çok az bilinen bir husus bu. Yani tabii genel anlamda biliniyor. Bulgaristan'da soydaşlarımız var, Türkler var, Müslümanlar var diye. Ama bu kadar yoğun, bu kadar büyük, sayısal anlamda büyük bir Türk varlığını Türkiye'de de bilen çok az. Size rakamlarla ifade edeyim isterseniz. Hı hı. Daha yeni resmi seçim sonuçları açıklandı. Bulgaristan nüfusunun çok büyük oranda erimesine rağmen, yani nüfus kaybetmesine rağmen, ülkedeki Müslüman sayısı resmi rakamlara göre arttı, 600 binin üzerinde, 630 bin civarında. Kendisini Türk olarak ifade eden, Türkçe konuştuğunu ifade eden nüfus ise 515-520 bin civarında. Ama biz biliyoruz ki bu resmi rakamlar bile gerçeği yansıtmıyor. Nitekim Bulgaristan Başbüyükelçiliği'nin yaptığı araştırmaya göre, düşünün, 6,5 milyonluk bir ülkede 1 milyon 200 bin Müslüman yaşıyor ve bizim tahminlerimize göre en az 1 milyon Türk var Bulgaristan'da. Hı hı. Ve bu güzel insanlar Bulgaristan'ın sadece bizim bildiğimiz işte Kırceli, Rodoplar, Deli Orman değil, Bulgaristan'ın neredeyse her tarafına yayılmış durumdalar. Hı hı hı. Tuna boylarından Silistri'ye, Rusçuğa, Deli Orman'da Razgrad, Şumlu, Eski Cuma, aşağı iniyorsunuz zaten Kırceli, Kırceli'nin bütün ilçeleri, Pazarcık vesaire, her tarafta nereye gitsek karşımıza hala eski geleneklerini, o güzel Türkçelerini muhafaza eden güzel Türkler çıkıyor ve çok büyük bir aşkla, çok büyük bir sevgiyle bize kucaklarını açıyorlar. Çok çok etkileyici. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün dostlarımızın Bulgaristan'ı ziyaret etmelerini, çok önemli, tarihimizin önemli bir kısmının yüzyıllar boyunca yaşandığı bu güzel toprakları, bu ecdat yadigarları toprakları da görmeleri çok arzu ediyorum.
Sayın Büyükelçi, son bir sorumuz olacak. Biliyoruz ki başvurular dün başladı ve biz ne zaman kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Konumuz Türkiye'de üniversite ve lisansüstü eğitim için Bulgaristan uyruklu öğrencilere sağlanan burslar. Türkiye bursları ile ilgili ayrıntılardan kısacık söz eder misiniz 2 dakika içinde?
Tabii Türkiye bursları dünyanın en kapsamlı üniversite ve lisansüstü bursu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bulgaristan'daki tüm gençlerin, yani Türk, Bulgar, etnik ayrım yapmaksızın bu burslardan yararlanmasını çok arzu ediyoruz. Kolaylıkla başvurulabilecek bir program. Yurtdışı İletişimler Başkanlığımızın sayfasına girerek o sayfanın yönlendirdiği platform üzerinden başvurularını yapabilirler.
Tamam.
Ben özellikle bugün şu anda radyoyu dinleyen bütün izleyicilerimize, yakınlarına bu önemli imkanı, eğitim imkanını
değerlendirsinler.
Rica ediyorum.
Peki.
Bir son olarak belki izin verirseniz ve zamanımız kaldıysa.
Zamanımız kalmadı ama hemen.
Ben sizin radyonuza bağlanacağımı sosyal medyadan duyurduktan sonra şöyle çok güzel bir mesaj geldi. Silistre'den, Tuna boylarından, Ak Kadınlar'dan. Nefis Hanım diyor ki bizler güzel ülkemizin Türk evlatları olarak bizi lütfen dünyaya anlatın. Bizleri, bizim örf adetlerimizi, Sina Nehrimizi, Rodop Dağlarımızı,
Karadeniz'imizi anlatın diyor. O yüzden buradayız zaten Sayın Büyükelçim. Evet, biz o yüzden buradayız, hiç merak etmeyin. Anlatacağız
Nefis
işte.
Nefis Hanım'a çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz. Biz onlara da bağlanırız. Onlarla da konuşuruz yayında. Onların
çok
da sesini
isterler,
duyuyoruz.
Türkiye'nin
Sesi Radyosu bunun için burada zaten. Çok teşekkür ederiz. Amacımıza ulaştığımızı gösteriyorsunuz Aylin Hanım. Aylin Sekizkök'le konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi. Programa bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Eski Cuma'dan bir türküyle devam ediyoruz. Müzik dinleyenlerimiz, şimdi de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Sanat Tarihi bölümünden Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Evet Zeki hocam, geçen hafta sohbete başlamıştık ama gerçekten konuşacağımız konular o kadar fazla ki Balkanlarda Osmanlı mirasından biraz söz edelim dedik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Balkanların fethiyle birlikte bölgede inşa edilen eserlerden bize bahsetmeye başlayabilir misiniz?
Evet. Şimdi Balkanlarda geçenki programda söylediğimiz gibi 1389'da Kosova'nın fethinden sonra Balkanlar'da artık Osmanlı'nın kalıcı olacağı anlaşıldı. Hı hı. Bu dönemde özellikle fetihlerin ilk dönemi dediğimiz bu dönemde 1402'ye kadar Ankara'daki Osmanlı'nın bir fetret dönemine kadar Balkanlar'da inşa edilen ilk eserler arasında ve bildiğiniz gibi o dönemde başkent Bursa'dan Edirne'ye taşınıyor. Yani Balkanlar artık Osmanlı'nın bir devamı, oradan devam edeceğini de çok net belli oluyor.
Evet.
İlk camiler biraz önce Büyükelçimizin de bahsettiği Filibe'de Hüdavendigâr, Sultan Murat Hüdavendigâr Camii. Şu anda faaliyette, yani ibadete açık. Cami uzun süre bu dediğimiz cami 1389 değil de 93 yıllarında yapıldığını tahmin ediyoruz ama 1395'te açıldığını da biliyoruz. Ve bu tip camiler aynı zamanda bu erken dönem dediğimiz derinlemesine planlı çok ayaklı cami tipolojisi ilk örneği Filibe'de, yani Bulgaristan'da. Yani bugünkü ismiyle Plovdiv'de, diğer örneği Dimetoka'da. Dimetoka Yunanistan'da.
Tamam.
Bunlar
benzer ilk, özellikleri var mı hocam?
Benzer özellikleri aynı. Edirne'deki eski cami.
Tamam.
Eski cami.
Mimarını biliyor muyuz?
Mimarı belli değil.
Değil.
Fakat o dönemde yapılan İvaz Paşa söyleniyor. Ancak İvaz Paşa'nın Dimetoka'daki belli İvaz Paşa olduğu, Filibe'deki belli değil. Fakat o dönemde İvaz Paşa'nın Mimarlar Odası, bugünkü Hassa Mimarlığı'nın başında olan İvaz Paşa, o dönemde yapıldığını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla İvaz Paşa'nın kontrolünden geçtiğini tahmin ediyoruz. Buna benzer Sofya'da Mahmut Paşa Camii var. Mahmut Paşa Camii erken dönem, bu da dediğimiz erken dönem camilerden biri. Mahmut Paşa Beyazıt döneminde sadrazamı zaten. Onun adına inşa edilir ve Rumeli valisi olarak. Merkezde Sofya zaten valiliğin, yani Tuna valiliği, Tuna Sancak Bey'i de deniliyor. Buna benzer Üsküp'te Murat Paşa, bu sefer ikinci Sultan Murat dönemi geliyor. Sultan Murat Camii. Bu camiler derinlemesine planlı camilerdendir. Derinlemesine planlı bazilikal tipi dediğimiz, yani üç sahınlı, ortasında ayaklar var, dört ayak. Yani Edirne eski caminin bir tekrarı niteliğinde. Dikdörtgen planlı ve çok kubbeli. Filibe'deki orta sahanda kubbeler, yanlarında da tonozlar vardır. Filibe'deki cami, bu camiler uzun süre kapalı durdu. Yani Bulgaristan'da. Filibe'deki camiyi İstanbul Belediyesi üzerinden restorasyonu yapıldı. Buna karşılık Türkiye'de Bulgar Lisesi var İstanbul'da. Onun restorasyonuna izin verildi. Bu şekilde bir şey devam etti. Ancak Sofya'da bir de Sofu Mehmet Paşa Külliyesi var. Bu dönemde inşa edilen, bu yani 1449 civarında, daha İstanbul fethedilmemiş bahsettiğimiz.
Evet, şu anda İstanbul daha olmadı.
İstanbul fethi daha yok yani bahsettiğimiz dönemler. Bu dönemde bir külliye yapıyor. Hem cami, hem kervansaray, han. Filibe'de de aynı. Kervansaray'ın kalıntıları var. Yani şu anda Filibe'de. Sofya'da da kalıntıları var. Fakat Filibe'deki ve Sofya'daki kervansarayın sadece arşiv fotoğraflarında ve izlerinden görebiliyoruz. Ancak aynı dönem, yani bu dediğimiz Mihailoğlu Bulgaristan tarafında Sancak Bey'i oluyor. Turan Bey de Tesalya bölgesinde oluyor. Buna karşılık Yiğit Paşa da Üsküp. Yani bunlar hem Akıncı hem de ilk fetihleri gerçekleştiren Akıncı beyleri. Üsküp'teki İshak Paşa hem hanı var ayakta, camii var, Alaca Camii. Bunlar ikinci nesil camiler dediğimiz, bunlar zaviye planlı camiler.
Yani o detaylı düşünülmüşler yani, gibi düşünmeyeyim.
Şöyle aradaki fark zaviye planlıyla derinlemesine planlı. Yani derinlemesine planlı camiler arasında derinlemesine planlı camiler ulu camiler.
Evet.
Yani büyük camiler.
Tamam. Zaviye gibi olanlar.
Zaviye olanlar T şeklinde planı var.
Tamam.
Çok fonksiyonlu.
Tamam.
Hem tek kesi,
dersler de var
hem orada. Ders yapılıyor, hem ibadet yapılıyor, i̇badet. Hem de imareti var.
Evet.
Yani hem orada barınmak için şey kullanılıyor. Buna çok fonksiyonlu dememizin sebebi şu, ilk dönemde yeni fethettiği bölgelerde hem İslamiyet'in yayılmasını veya İslamiyet'in yeni kabul edenlerin orada veya yolcuların orada kalmasını ve bir ara geçiş dönemi dediğimiz bu zaviye planlı camiler.
Orada yani, yemek de pişiyor. Onlar ağırlanıyor de, o insanlar.
Caminin yan odaları var. İki tane. Bazı yerlerde teker oda, bazı yerlerde ikişer oda yan odaları var. Bunlar hem taphane olarak kullanılıyor. Yani yemek hem de barınma. Yani tekke, tasavvufi şey, bilgi, eğitim neyse. Caminin
Sosyal bir görevi var aslında değil mi
hocam? Sosyal bir görevi var. Caminin içine de hem dışarıdan girişleri var hem de kendileri caminin iç mekanına girişleri var. Yani ibadet zamanı geldiğinde camide ibadetini yapacak. Bu tip bir gelişme var. Yani özellikle ilk dönemde. Ve bizim için önemli olan yani bu Fetret döneminde Yıldırım Beyazıt'ın Ankara'daki Timur'la olan savaşından esir düşmesi ve dört oğluna yani Anadolu'yu ve Rumeli'yi bölmesi yani İsa Çelebi İsa Bey, Çelebi Mehmet, Çelebi Musa Bey bunlar arasında bölünmüş ve Mehmet Bey aslında Amasya ve Sivas beyliğine bakıyor. İsa Bey Bursa, Musa Bey de Balıkesir. Yani şeyine bakıyor. Bu sefer kardeşler arasındaki Süleyman Bey de şeye bakıyor. Edirne'ye bakıyor. Yani Dimetoka ve Edirne'ye bakıyor. Kardeşler arasındaki bu çekişmeden Mehmet Çelebi yani Amasya ve Sivas'a bakan Mehmet Çelebi Süleyman Çelebi ile son savaşta galip gelerek merkezi idareyi Edirne'ye taşıyor. Ve oradan Balkanlarda fetihlerde yani özellikle fetihlerde ve bu yapıların ilk yapılışında şöyle özetleyebiliriz. Üç tane kol var diyoruz. Üç tane fetih kolu var.
Evet.
Sağ kol, orta kol, sol kol. Sağ kol dediğimiz fetihlerde nedir? Bu Edirne'den çıkınca Filibe üzerinden Sarazagora ve yani eski Zara dediğimiz ve ardından Silistre, Rusçuk ve o bölgeden Romanya üzerinden Dobruca bölgesinden Timeşvar'a doğru giden yol. Yani Budim'e bağlanıyor. Budapeşte'ye. Orta kol dediğimiz tekrar Edirne'den çıkıp bu sefer şeye doğru Filibe'ye doğru gelirken hemen oradan şeye doğru geçiyor. Gümülcine çünkü Gümülcine'den Kavala üzerinden Selanik.
Evet.
Ve Selanik Üsküp Üsküp üzerinden Belgrad.
Tamam.
Sol kol dediğimiz
yine Edirne'den
yani çıkış zaten.
Çıkış hep Edirne'den
hep
zaten.
Fetihler İstanbul'da hazırlık yapıyor. Edirne'de son kontrol yapılıyor. Zaten birinci ordu komutanlığı orada. Yani esas merkez orası. Yani ilerideki fetihlerde. O ise Adriyatik üzerinden tekrar Gümülcine, Igomenitsa dediğimiz Selanik'ten ayrılıyor. Onun üzerinden, Yanya üzerinden Karadağ'a doğru, Adriyatik'e doğru çıkıyor.
Biz o zaman fetihlerin üç kolundan bahsettik. Evet. Ama biz henüz İstanbul'un fethine gelmedik.
Daha İstanbul'un fethi
gelmedik.
Yok. Daha gelmedik.
Orada kalalım biz. Kaldığımız yeri de unutmayalım hocam. Siz bizi anımsatırsınız, biz unutursak. Fetih sonrası yapılardan da bahsetmek istiyoruz. Fetih'ten de bahsetmek istiyoruz. Bugünlük ama sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim Gil ile birlikteydik. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Sanat Tarihi Bölümü
öğretim üyesi. Sağ olun.
Biz teşekkür ederiz hocam. Şeref verdiniz. Ve Balkanlara sesimizi duyurduk. Balkanlara yolculukla sizler de konuğumuz olacaksınız. Sizin de sesinizi duyacağız bu yayında. Kadriye Şenel hazırlıyor programı. Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine saat 16.05'te sizinle olmayı umut ediyorum. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.